Ayrım 34. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 510. Arabizme karşı mücadele. Kitabımızın 3. bölümünde ayrıntılarıyla gördüğümüz mevaliye zulüm, bir ırkı veya bir soyu horlama denecek kadar basit değildir. Mevaliye yapılanlar, Arap şuur altının insan hayatına soktuğu eşi az görülen bir insanlık suçudur. Asırlar içinde bu suçtan en büyük acıyı çeken milletlerden biri de Türk milletidir. Gazi Mustafa Kemal bunu yıkmaya çalıştı. Onun din dışı ilan edilmesinin sebeplerinden biri de budur. Tıpkı İmam-ı Azam'ın aynı sebeple ve aynı gerekçeyle din dışı ilan edildiği gibi. Arabizmin başka milletlere kini ve zulmü kutsallaştırılmış, dinleştirilmiş bir zulüm olduğu için tahribi hem sürekli hem de ağır olmaktadır. Bu bitmez ve hafiflemez zulüm öylesine kutsallaştırılmış bir şuur altı yaratmıştır ki, Arapçılıkla en küçük alakası olmayan çok önemli düşünce adamları bile bu şuur altının girdabına tutulmakta ve kendilerine asla yakışmayacak sözler söylemekte, davranışlar içine girmektedirler. Siz Şihabuddin el-Karafi gibi İslam fıkıh tarihinin çok seçkin bilginlerinden birinin şu lakırdıyı hem de en önemli eserine koyabileceğini düşünebilir misiniz? O büyük Karafi, bir Arap saçmalığını bakın nasıl dinleştiriyor ve bu dinleştirmeyi kanıt yaparak Türk milletine nasıl bir bühtanla hakaret ediyor. Uzak Türk beldeleri, uzak Sudan toprakları gibi insan aklının yönünü saptıran bozuk iklimler yüzünden karakteri yozlaşmış gerizekalı kadın tipine normal insanlara yüklenen görevlerin yüklenmesi, teklif ma la yutak, insanın güç yetiremeyeceği yükümlülük türündendir. Çünkü anılan iklimlerde aklın öyle büyük bir gelişme göstermesi beklenemez. Bunun içindir ki Yüce Allah, Türk illerinde çıkacak Yecüc ve Mecüc'den söz ederken şöyle demiştir. Nihayet iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki neredeyse söz anlamıyorlardı. Kehf Suresi 93. Söz anlamayan, bu yüzden sözü anlayanlara has yetkinlikten uzak kalan birilerini vahdaniyetin delilleri ve dinin esaslarının incelikleriyle yükümlü tutmak teklif ma la yutaktır. Karafi, El-Furuk 2-261-266. Karafi'nin bu bühtanlarından şu dehşet verici sonuçlar çıkıyor. 1. Kadınlar yaratılışları bozuk ebleh varlıklardır. Karafi bu ebleh el-belha tabirini aynen kullanmıştır. 2. Bu ebleh varlıkların özellikle iklimi ifsad edici aşağı kaliteli topraklarda doğup yetişenleri ise ayrıca düşük seviyelidir. 3. Sudan ve Türk beldeleri aklın yeterince gelişmesine elverişli değildir. Bunun böyle olduğu Kur'an'ın Türkleri amaçlayan Yecüc Mecüc kavmi anlatımından da açıkça belli olmaktadır. Esası Türkler olan Yecüc ve Mecüc kavmi söz anlamayacak kadar düşük tabiatlı bir kavimdir. 4. Böyle bir kavme dinin yüksek seviyeli düşünürler gerektiren asli ve felsefi yanlarını anlatmak ve onların bu gerçekleri anlamalarını beklemek, bir varlığa gücünü aşan görevler yüklemek demektir. Bu tür kavimler, dinin ancak füruat denen günlük amel ve ibadet kısımlarını kavrayabilirler. Onlardan bunun ötesinde bir şey beklenemez. İşte, Arabizmin Türk milletine vurduğu insanlık ve ahlak dışı boyunduruk budur. Bu boyunduruğu Karafi gibi esasında Arap olmayan Kuzey Afrikalı berberidir ve gerçekten büyük beyinli bir bilgin olan bir adamdan örneklendirerek ötekileri varın siz düşünün demek istedik. Milli mücadeleye tarihin az görülmüş alçaklıklarını sergileyerek ihanet eden sözde Türk ve sözde Şeyhülislam Mustafa Sabri, savaş kazanılınca Mısır'a kaçmış ve orada Allah'a şükür ki Türklükten kurtulduk, artık ahirette Türk olmak suçundan yargılanmayacağız diyecek kadar soysuzlaşmıştır. Atatürk bu zihniyete karşı da mücadele verdi. Burada şu noktayı da gözden uzak tutmayalım. Araplar ve Hristiyan Batı, Türk sözüyle bir ırkı değil, İslam'ı savunan bir ırklar topluluğunu anlar. Onlara göre, mesela Malazgirt'te Hristiyanlığa karşı savaşan ordu Türk'tür. Oysa ki kavmiyet ve ırk açısından bakarsak Malazgirt ordusunda Türk, Kürt, Çerkez, Abaza gibi değişik unsurlar vardır. Batı için bunların tümü Türk'tür. Yani İslam'ı savunan Arap ve Fars dışı unsurların tümü. Bu Türk, mesela Çanakkale savaşlarında da aynı imanı taşıyanların oluşan karma unsurdur. Yani burada Türk gerçeğini belirleyen ırk ve kavmiyet değil, ortak iman ve ortak tarihsel kaderdir. Batı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra o cumhuriyeti ve onun devletini dağıtmak için Türk kavramına yeni bir stratejik siyasal anlayış getirdi. Kavmiyet ve ırk anlayışı. Yani kan ve et anlayışı. Şimdi kan ve eti öne çıkararak Türk'ün o eski ve asli anlamını bozmak ve bozukluğu kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni darmadağın etmek istiyor. Tıpkı Osmanlı'yı darmadağın ettiği gibi. Dinciliğe karşı mücadele. İnsanlıkta din hakkındaki hisler ve bilgiler her türlü hurafelerden sıyrılarak hakiki ilim ve fenlerin nurlarıyla saf ve mükemmel oluncaya kadar din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf olunacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün nutuktan alıp başlık altına koyduğumuz sözleri, bakınız Atatürk'ün bütün eserleri 20'ye 229, saltanat dinciliği konusunda hem tespit yapmakta hem de çıkış yolu göstermektedir. Yol, önce ilim ve irfanla, sonra da eylemle mücadele yoludur. İmam-ı Azam'ın saltanat dinciliğine karşı bu iki mücadeleyi nasıl verdiğini gördük. Atatürk'e gelince, onun bu alandaki mücadelesi tarihin eşine az rastladığı bir mücadele olarak canlı tablolar halinde insanlığın hala önündedir. İmam-ı Azam ve Atatürk, Kur'an'ın en büyük devrimlerinden ve en büyük mucizelerinden biri olan şu hayati ilkeyi öne çıkaran dehalardır. Dindarlık veya takva, insanlar arasında bir değer ölçüsü olmayacak, insanla Allah arasında bir değer ölçüsü olacaktır. Bu hayati ilke, İmam-ı Azam tarafından teorik olarak öne çıkarılıp kelam ilmine ve fıkha sokuldu. Atatürk tarafından ise kurumsallaştırılarak hayata geçirildi. Laiklik ilkesinin denebilir ki bir anlamı da budur. Toplumsal hayatta, insanlar arası ilişkilerde, özellikle kamusal alanda ehliyet ve liyakat ölçü olacak, dindarlık veya takva ise insanla Allah arasındaki bir ölçü olarak kalacaktır. Bunun aksi yapıldığında önce riyakarlık, sonra yozlaşma, daha sonra engizisyon ve nihayet çöküş kaçınılmaz olur. Tarih bunun kanıtlarıyla doludur. Atatürk'ün bütün icraatı, Kur'an'ın bu mucize ve devrim ilkesi üzerine oturmaktadır. Atatürk bu Kur'ansal amacın farkındaydı. Öyle olduğu içindir ki, devrimlerini savunurken dinden asla kaçmamış, dine atıf yapmaktan, din adına eleştirilere girmekten çekinmemiştir. Çünkü yaptığı işin dinin temel amaçlarına uygun olduğunun belki bilgisi içinde değildi ama idrak, bilinç ve sezgisi içindeydi. Teşkilatçı ve devrimci bir dehaya lazım olan da budur. Onun yaratıcı deha gibi bilimsel izahlara, felsefi kuramlara ihtiyacı yoktur. Bunlar yaratıcı dehanın işidir. Bizim bahsimizde bu işin teori babası İmam-ı Azam'dır. Teşkilatçı deha, bu iş şöyle yapılmalıdır diye vicdanında sezer ve onu öyle yapar. Onun işi bilmekten çok yapmaktır. Atatürk de bilmekle değil, yapmakla meşgul olmuştur. Ve Tanrı da, tarih de biliyor ki yapılması gerekeni en iyi şekilde yapmıştır. Kadına özgürlük. İslam tarihi kadın hakları konusunda Hazreti Peygamber'den sonra iki büyük atılım yapmıştır. Bunlardan biri İmam-ı Azam'ın atılımıdır ki bunun ayrıntılarını kitabımızın 7. bölümünde gördük. İkinci büyük atılım Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği atılımdır ki bunun mahiyetini, ayrıntılarını bütün dünya bilmektedir. Kadın haklarının yaratıcı deha olarak fikri ve fıkhi altyapısını geleneksel fıkıh anlayışına adeta isyan ederek İmam-ı Azam oluşturdu. Bu hakları tam anlamıyla hayata geçirme işini ise teşkilatçı deha olarak Atatürk gerçekleştirdi. Atatürk'ün İmam-ı Azam'ın hasretine cevap olan en önemli icraatlarından biri de onun kadın haklarına sağladığı büyük katkıdır. Kadın haklarının öncüsü ve yaratıcısı gibi tanıtılan Batı, kadın hakları konusunda Atatürk'ün gerisinde kalmaktadır. Evrensel bir hukuk anlayışının getirilmesi. İmam-ı Azam'ın fıkhı, geleneksel kalıpların cenderesinden özgür, aklın ve kamu ihtiyaçları alanının geniş meydanına taşıyan büyük devriminin fıkıh terminolojisi ile izahını bu kitabın 5. bölümünde gördük. İmam-ı Azam'ın akılcı devriminin açtığı yoldan yürüyen Kadı Abdülcebbar, Debussy, Karafi, Tufi gibi akılcı fıkıh öncülerinin İmam-ı Azam mirasına katkılarını ve bu katkıları yüzünden nasıl itham edildiklerini de aynı bölümde gösterdik. İşin fikir ve fıkıh yapısının İmam-ı Azam ve meslektaşları yapmıştı, kurumsallaştırıp hayata geçirilmesi işini de Atatürk gerçekleştirdi. İmam-ı Azam fıkhı, kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi olarak tanıtır. Bu geniş tanıma uygun olarak hanefilik, ibadet alanı ile muamelat, insanlar arası ilişkiler, hukuk alanı dediğimiz hukuk alanının titizlikle ayırmaktadır. Hanefilerin ibadetler alanına aklı ve içtihadı sokmadıklarını, muamelat alanını ise aklın işletilmesiyle yürüyecek bir alan olarak görüp, o alanda kamu yararı ve zamanın şartlarını dikkate alarak son sözü akla söyletip, çözümü son tahlilde akılla bulduklarını ifade etmemiz gerekir. Hanefi fıkhının onca itham ve itirazı göze alarak asırlar boyu sürdürdüğü bu anlayış, ibadet alanını Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yürütüp muamelat hukuk işlerini maslahat, halkın ihtiyaç ve yararı ilkesinden hareketle, modern hukukun akla dayalı verileriyle çözmeyi esas alan Atatürk devrimlerinin hukuk anlayışıyla örtüşmektedir. Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı inkılaplarının hukuka ilişkin icraatı, Hanefi fıkhının asırlar boyu yürüttüğü faaliyetin esas hedefine vardırılması olarak görülebilir. Gerçek şu ki, Hanefi fakihlerinin çoğunluğu namaz ve orucun vakti, namazda rekatların sayısı ve namazın ifa şekli gibi taabudi yani ibadete ilişkin konular hariç, iman, küfür, zina, içki gibi fiillerin akli olduğu, aklın bunların iyilik ve kötülüğünü dinsel tebliğ olmadan da bilebileceği görüşüne sahip olmuşlar. Böylece Maturidi Hanefi alimleri aklı da devrede tutan orta bir yol izlemişlerdir. Bu yaklaşım Hanefi fıkhında içtihat kapısının daha geniş tutulduğu şeklinde de algılanabilir. Bardakoğlu Hanefi mezhebi. Atatürk'ün hukuk alanında yaptığı İmam-ı Azam'la başlayıp Kadı Abdülcebbar, Karafi, Tufi gibi büyük fıkıh ustaları tarafından geliştirilen anlayışın kurumsallaşmasıdır. 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı hilafeti kaldıran kanunun gerekçesinde söylenen şu sözler, biraz önce saydığımız fıkıh anıtı isimlerin her biri tarafından imzalanabilecek bir gerekçedir. Şöyle deniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde muamelat-ı nasa dair olan ahkamın teşrii ve tenfizi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümete ait olup, dini mübini İslam'ın bundan mada itikadat ve ibadata dair bütün ahkam ve mesalihinin tedviri ve müesselat-ı daniyenin idaresi için Cumhuriyet'in makarında bir Diyanet İşleri Reisliği makamı tesis edilmiştir. Hilafetin kaldırışının gerekçesi olarak yazılan şu satırlar da İslam fıkıh açısından gerçeğin tam bir ifadesidir. Hilafetin mana ve mefhumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mana ve mefhumunda mündemiç bulunduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır. Son söz ve bu kitabın gösterdikleri. Bu kitap veya bu kitap münasebetiyle yapılan araştırma göstermektedir ki, İmam-ı Azam'ın hayatı, mücadelesi ve şehitliği etrafında cereyan eden olaylar iyi tahlil edilmedikçe, Müslümanların kaderindeki kötüye doğru kırılma anlaşılamaz ve bu kırılma anlaşılmadan da Müslüman dünya muhtaç olduğu kurtuluş reçetelerini asla üretemez. Çünkü İslam'ın bir selamet ve mutluluk yolu olarak insan hayatına girmesini engelleyen şerir kırılmalar, İmam-ı Azam'ın mücadelesi boyunca ve o mücadele ekseninde vücut bulmuştur. İmam-ı Azam, gerçek İslam'ı tanımanın olduğu kadar Müslüman dünyanın kuruluşunun da mihver şahsiyetidir. Ve İmam-ı Azam bu mihver şahsiyetiyle bugüne kadar asla tanıtılmamıştır. Engizisyon'un ilk büyük mazlumu İmam-ı Azam'dır. Önce Engizisyon'u tanıyalım. Engizisyon, Latincesi inquisitio, soruşturma, Orta Çağ'da Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adıdır. Katolik kilisesine bağlı bir yargılama sistemidir. Engizisyon'un omurga kavramı kelimenin lügat anlamında saklı, soruşturma. Din adına soruşturmanın olduğu her yerde engizisyon var demektir. Soruşturmanın tarihsel ve teknik anlamda engizisyon mahkemelerinde yapılmaması işin esasını değiştirmez. İslam'da din sınıfı olmadığı için soruşturma, din adamlarından oluşan bir ekipçe yapılamaz. Bu bilindiği içindir ki İslam dünyasındaki engizisyon sistemi şöyle kurulmuştur. Din adamları yani ulema, iftira ve ithamlarla zındıklık veya günahkarlığı veya irtidadı belirleyip ilan eder, yönetimde gereğini yapar. Genel çerçeve bakımından bu sistemde esas itham eden yönetimlerdir, ulema burada kullanılmaktadır. Bazen de bunun tersi olur, ulema itham eder, gereğinin yapılması için yöneticiler kullanılır. Şöyle veya böyle, tüm engizisyonlarda din ekipleriyle siyaset ve yönetim ekiplerinin el ele vermesi kaçınılmazdır. Birinden biri yan çizerse engizisyon uygulanamaz. Tanrı ve din adına zulmün en kanlı kurumu olan Engizisyon'un her kanadında soruşturma daima kutsala vekaleten yapılır. Zulüm ve dehşetin omurgası da işte bu kutsala vekalet kavramıdır. Hristiyan Engizisyonu bunu Tanrı'ya vekalet, Emevi Engizisyonu ise Peygamber'e vekalet olarak yürütür. Onun içindir ki Emevi Engizisyonu'nun baş ithamı hadisleri inkar veya sünnete muhalefet olmuştur. İmam-ı Azam'ı ithamının esası da budur. Emevi Engizisyonu'nun İmam-ı Azam aleyhinde ihbarcılığını ulema denen Arapça zümre yaptı. Peygamber'e vekalet kurumu kabul edilen hilafet, Engizisyon'un Emevi sistemindeki kutsal dayanağıdır. Unutulmasın ki ahlaksızlığın ve zulmün timsali olan Emevi halifeleri, başta Muaviye'nin sefih oğlu Melun Yezid olmak üzere tüm zalim halifeler bütün cinayet ve tahrip icraatlarını hilafet ünvan ve yetkisiyle sergilemişlerdir. Hilafet, ilk iki halifeden sonra Muhammedi minferinden çıkarıldı, üçüncü halife Osman zamanında bir akraba besleme kurumuna dönüştürüldü, Hazreti Ali'den sonra ise tam bir zulüm ve talan kurumu oldu. Unutulmasın ki peygambere vekaletten söz ediliyordu. Peygambere vekalet, tabirinin bizatihi kendisi vahim bir zulümdür. Bu zulümden kim hayır bekleyebilirdi? Kur'an'ın tezi, yönetimin, yönetilen kitlenin verdiği görevi yerine getirmek şeklinde olmasıdır. Kur'an'ın temel kavramlarından olan biat ve şura'nın anlam ve amacı budur. Kur'an, peygamberlere, o arada Hazreti Muhammed'e bile, insanların vekili sıfatı verilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkış ona yakın ayetle ifadeye konmuştur. 3-4 örnek verelim. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. En'am 107. De ki, ey insanlar, şu bir gerçek ki, hak size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğruya yönelen kendi benliği için yönelir. Sapan da kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Yunus 108. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onlar üzerine vekil göndermedik. İsra 54, ayrıca bakınız En'am 66, Furkan 43, Zümer 41, Şura 6. İslam dünyası hilafet denen Engizisyon kurumuyla Mevlasını değil belasını bulmuştur. Haçlı Engizisyon'un çocukları olan emperyalist kodamanlar bunu çok iyi bildikleri için, İslam dünyasının tamamıyla bitmemiş işini tamamen bitirmek için onu yeniden hilafet denen musibete bulaştırmak istiyorlar. Yeni Osmancılık gibi lakırdıları bu emperyalist Engizisyon'un Emevi dinciliğinin kalıntılarını desteğiyle servise koyduğu bir şeytani oyundur. Engizisyon'un omurgasındaki ikinci kavram, kabul edilmiş doktrine karşı çıkıştır. Kabul edilmiş doktrin, kilise dilinde ortodoksi, Emevilerce oluşturulan Ehl-i Sünnet lügatinde ise Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Selef yolu, Ümmetin icmağı gibi saltanatçı kavramlarla ifade edilmiştir. Kabul edilmiş doktrine muhalefeti bazen ulema ortaya koyar, bazen de yönetim. Emevi Engizisyonu'nun sünnete ve selefe muhalefet suçlaması, bu noktada Batı Engizisyonu'na yıllar öncesinden kopya vermiş, ilham göndermiş gibidir. Düşünülsün ki, İslam peygamberinin aile fertlerini kılıç veya zehirle öldüren Emevi cellatlarının bununla da yetinmeyip, Hazreti Ali ve ailesine cami minberlerinden yıllarca lanet okutmalarına son veren Ömer bin Abdülaziz'i, kendilerinden olmasına bakmadan sünnete muhalefetle suçlamışlardır ve sonunda onu da zehirleyerek öldürmüşlerdir. Engizisyonda ihbar sistemi. Engizisyon mahkemelerinin tüm delilleri çalıştırdıkları ihbarcıların söz ve iddialarıydı. Günahlar kilise babaları tarafından ilan edilmişti. İhbarcılar bir kişinin bu günahlardan birini işlediğini yetkililere bildirirlerse günahkar kişi hemen yakalanıp içeri tıkılırdı. Davalı, mahkemede kendisini kimin ihbar ettiğini asla öğrenemezdi. Suç, Emevi Engizisyonu'nda da, Haçlı Engizisyonu'nda da daima tek kelimeden ibaretti, zındıklık. Yani din dışılık, dine karşı çıkış. Emevi Engizisyonu'nun ilk mazlumu olan İmam-ı Azam'a isnat edilen suç da aynıydı, zındıklık. Bunun dincilik lügatindeki alt başlıkları sünnete muhalefet, hadislere karşı çıkmak, selefe saygısızlık gibi Emevi patentli isnatlardır. Hristiyan batıda Orta Çağ Engizisyonu'nun başlangıcı 1184 Piskoposluk dönemi veya 1230 Papalık dönemi olarak bilinir. Bu da gösterir ki ilk ve kurucu halifesi Hicri 60 miladi 679'da ölen Emevi dönemi Engizisyonu, Batı Haçlı Engizisyonundan asırlar öncedir. Gerçek şu ki, Emevi hilafeti, isim meselesine takılmak gibi bir mazerete sığınmaya tenezzül etmezsek, insanlık tarihinde dinci dehşet ve terörün yaratıcısı, sistemleştiricisi ve prototipidir. Bu ilk ve prototip Engizisyonun ilk büyük mağdur ve mazlumu ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Emevi Engizisyonundan çok sonra başlamasına rağmen Haçlı Engizisyonun katlettiği insan sayısı Emevi Engizisyonunun katlettiklerinin birkaç katıdır. Sadece İspanya'da 32 bin insan zındıklık ithamıyla kazıklarda yakıldı. 18 bin kişinin ise halk önünde dehşet saçmak için maketleri veya resimleri ateşe atıldı. Engizisyon'un tövbeye davet oyunu. Engizisyon, kaderlerini önceden belirlemesine rağmen suçladığı insanları halk gözünde küçük düşürmek için onlara tövbe ve itiraf teklif ederdi. Emevi Engizisyoncuları tarafından ilk kez İmam-ı Azam'a uygulandığında tanık olduğumuz bu pişmanlığa, tövbeye davet, istidab, Haçlı Engizisyon'a en büyük ilhamını bu noktada vermiştir. Haçlı Engizisyon'da işkence uygulamasının kurumsallaşması, 14. yüzyıl sonlarında Roma hukukunun kabul edilmesinden sonra gerçekleşti. Emevi Engizisyonu ve onun mazlumu olarak İmam-ı Azam bu noktada da ilktir. Emevi ve Abbasi Arapçılık hilafetleri tarafından ona uygulanan Engizisyon işkenceleri 700'lü yıllardadır. Emevi Engizisyonu'ndaki rableştirilmiş ulemanın sahabe ve saltanat yandaşı fakihler, işlevini Hristiyan Engizisyonu'nda kilise yerine getiriyordu. Bu elemaya Selefi Salihin deniyor ve onlara karşı çıkmak dine ve Tanrı'ya karşı çıkmanın bütün sonuçlarını doğuruyordu. Tıpkı kiliseye karşı çıkmak gibi. 3 Deccal ithamıyla yaratılan Teslis. Kilise babaları Hz. Muhammed'e bir peygamber olarak sahneye çıktığı ilk günden beri Deccal, Antikrist gözüyle bakmışlar, onu zındık, dininde zındıklık olarak damgalamışlardır. Batının en büyük şairlerinden biri sayılan İtalyan Dante, ünlü eseri İlahi Komedya'da Muazzez Peygamberimizi cehennemin en alt tabakalarında azap gören zındıklar arasında gösterir. Hz. Muhammed'i Deccal ilan etme tutkusu sadece kilise babası Haçlı yobazlarda görülmüyor. Bu tutku, Batı insanının ortak tutkularından biridir. Ne ilginçtir ki bu tutku, kilisenin kahrına uğramış bilim adamları da dahil hemen her Batılı aydında vardır. Ünlü fizikçi Newton'a göre, Muhammed kelimesinin ebced hesabıyla rakam değeri 666'dır ve bu rakam Deccal kelimesinin rakamsal tutarının aynıdır. Öte yandan, İslam'ı hortlattığı cahiliye şirk şuur altıyla yozlaştıran Emeviler, İmam-ı Azam'a yönelttikleri ithamlar arasına Deccal ithamını da koydular. Tabii bu ithamı öne çıkarırken de yandaşları ulemayı kullandılar. Hz. Peygamber'in kader savaşı Bedir'e benzeyen savaşlarıyla kelime-i şehadetin esir edilmesini engelleyen Mustafa Kemal'e de Deccal dediler. Bu sonuncu ithamı Haçlılarla ilk günden beri bir biçimde işbirliği yapan dinciler ortaya attı. Ve bugün bu üç Deccal ithamının üç temsilcisi adeta bir teslis sistemiyle birleşmiş, Deccallerin ilki saydıkları Hz. Muhammed'le sonuncusu saydıkları Mustafa Kemal'e savaş açmışlardır. Ne var ki sonuncu Deccal'e açtıkları savaşta kendilerine destek veren İslamcı dincileri yanlarında tutmak için ilk Deccal'e, Muhammed'e açtıkları savaşı son Deccal'e açtıkları savaş gibi aleni yürütmemekte, daha dikkatli ve usturuplu davranmaktadırlar. Tarihin diyalektiği Hz. Muhammed, İmam-ı Azam Mustafa Kemal üçlüsünden zulme karşı bir birlik çıkarmıştı. Kelime-i şehadet düşmanlarıyla Müslüman kimlikli hainler bu birliği Haçlı emperyalistlere destek veren bir teslise dönüştürdüler. Bugün İslam dünyasının ve Türkiye'nin bu kaderi teslis miferinde belirleniyor. Ya kelime-i şehadet düşmanlarının emperyalist teslisi kazanacak yahut da Muhammed, İmam-ı Azam, Mustafa Kemal üçlüsünün anti-emperyalist birliği. Savaşların savaşı işte budur. Gerisi hikaye ve dekor. Campanellasız Galile, İmam-ı Azam. Ünlü filozof Tommaso Campanella, ölüm 1639, Haçlı Engizisyon zulmünün en büyük mağdurlarından biri ve Galile'nin yurttaşı ve arkadaşıdır. Campanella, kaderdaşı Galile gibi Engizisyon kahrına uğramış, hayatının 27 yılını dinci cellatların zindanlarında geçirmiştir. Başta anıtlaşmış eseri Güneş Ülkesi olmak üzere büyük eserlerinin tamamına yakınını bu 27 yıllık zindan döneminde yazdı. Campanella hem kendi yaşadığı acıları hem de ülküdaşı Galile'nin çektiklerini Apologia pro Galileo ad A Defense of Galileo, Galilei Savunmak adlı bir kitapta ölümsüzleştirdi. Campanella bu eseri de 1616 yılında Roma'da Galileo davası başladığında Engizisyon zindanlarındayken yazmıştı. İslam dünyasına gelince bu dünyada İmam-ı Azam'ın şehit edilişi üzerinden 1300 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen bir İmam-ı Azam savunusu yapılmamış ama İmam-ı Azam'ı sömürmek için yüzlerce kitap yazılmıştır. Ne anlatılmıştır ki bu kitaplarda? İmam-ı Azam'a söven meslektaşlarına eleştiriler getirilmiş, İmam-ı Azam'ın onların iddia ettiği gibi kötü bir insan olmadığı yolunda sözler döktürülmüştür. Ama İmam-ı Azam'ın niçin katledildiğine, cinayetin arka planına, katillerin kimliğine ilişkin tek sayfa yazılmamıştır. İmam-ı Azam'ın içinden geçtiği dehşet ve zulüm berzahlarının İslam ümmeti ve insanlık açısından ne anlama geldiği, bunlardan çıkarılabilecek sonuçlar hakkında da tek sayfa yazılmamıştır. Kısacası, İmam-ı Azam'ı işkencelerden geçirip katleden irade ve siyasetin kimliği ve mahiyeti üzerinde asla durulmamıştır. Böyle olunca da İmam-ı Azam, olsa da olur, olmasa da türünden bir fıkıhçı olarak fıkıh tarihi kitaplarının bölümlerinden biri halinde kalmıştır. İmam-ı Azam'a ödül olarak verilen hiçbir şey yok mudur? Vardır. Ahirete ilişkin bol vaatler. İmam-ı Azam'ın ne kadar namaz kıldığı, ne iyi bir fakih olduğu her zaman Ramazan ayında 60 ila 120 arasında hatim indirdiği gibi akıl, din ölçülerine isyan anlamı taşıyan hurafe palavraları sıralanmıştır. İmam-ı Azam'ın uğruna hayatını verdiği fikirlerden bu sömürü kitaplarında tek cümle yoktur. Yani bu sömürü kitaplarında gerçek İmam-ı Azam yoktur. Son devir ulemasının hain ve gafilleri. Batı, Atina zorbaları tarafından zehir içirilerek öldürülen Sokrat için de, Engizisyon cellatlarınca öldürülen Bruno ve Engizisyon kahrına uğrayan Galilei için de onlarca apologia, savunu yazdı. Onların itibarlarını iade ve sonsuzluklarını tescil etti. İslam dünyası İmam-ı Azam için bunu yapmadı. Bu görev öncelikle kendilerine düşen aydınlar ve ulema da, ''Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, herkesi neden karşıma alayım?'' Söz gümüşse sükût altındır. Molla kendini kolla deyip yan yattılar. İmam-ı Azam'ın Arapça Engizisyonlar tarafından katledildiğini kitlelere anlatmak yerine bu gerçeği sürekli gizlediler. Putlaştırdıkları hilafet ve halifelere dil uzatmış olmamak için dilsiz şeytanlığı tercih ettiler. Son devir ulemasının özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında önlerine çıkan özgürlük imkanına rağmen konuşmayanları ise tarihin en ağır hesabına çekilmeye müstahak olanlarıdır. Mustafa Kemal gibi misyon sahibi, dahi, hamleci, ufuk ve feraset sahibi bir önderin icraatına yol açmaları beklenirken, onun İmam-ı Azam fikir ve felsefesine uygun inkılaplarına sürekli engel çıkardılar. Bunların hıyanet veya gafletlerinin bir kısmını kitabımızın ilgili bölümlerinde gördük. İçlerinde Şeyhülislam Mustafa Sabri gibi haçlı işbirlikçisi mürteci hainler var. Yakın tarihin en aziz ve onurlu insanları arasında olmasına ve Hanefi mezhebine bağlı bulunmasına rağmen İmam-ı Azam'ın fikirlerini hayata geçiren Atatürk'e engel çıkaran hurafeciler var. Onların bu hain veya korkak tavırları, Tanrı'nın Müslümanlar adına yarattığı çok müstesna bir imkanın gereğince kullanılmasını engellemiş, Müslümanlara yazık olmuştur. Artık Pir-i Felek eline bir meşale alıp, yedi göğü 24 saat dolaşsa da bir daha ne bir İmam-ı Azam bulabilir ne de Mustafa Kemal. Üzerinde olduğumuz noktaya tam uygun düşen bir dörtlüyü burada kayda geçirmek isterim. Son devir alim ve ediplerinden rahmetli Ömer Ferit Kam, ölüm 1944, Şems-i Tebrizi ile Mevlana Celaleddin gibilerin artık bir daha vücut bulmasının çok zor olduğunu anlatmak için şu ölümsüz kıtayı yazmıştır. Şems-i Tebrizi arar, destine almış meşal. Gece gündüz dolaşır pir-i felek dünyayı. Dide-i encüm ile tabe kıyamet arasa, ne bulur bir daha Şems'i ne de Mevlana'yı. Bu muhteşem kıtayı bizim konumuza uyarlamak istersek kırık dökük düzenlememizle şöyle diyebiliriz. Kurtuluş rehberi der, destine almış meşal. Gece gündüz dolaşır pir-i felek dünyayı. Dide-i encüm ile tabe kıyamet arasa, ne bulur bir daha Numan'ı ne de Mustafa'yı. Fırsatların tümü heba olup gitti. Sebep tektir. Ulema denen zümrenin sırasıyla gaflet, dalalet, hıyanet veya korkaklıkları. Hep yapay ilahlara yani putlara ram edilmiş halkın dedikodusunu düşündüler. Ne olurdu bir kere de hakkın takdirini düşünselerdi? Düşünmediler. Alıştıklarının dışına asla çıkmadılar, ezberlerini asla bozmadılar, karşılarına dikilen asırlık putlara bir kere olsun çekilin demediler, diyemediler. Kısacası içlerinden bir tek kampanella çıkaramadılar. Her biri üçer dörder hatun nikahlayarak suya sabuna dokunmadan keyiflerine baktılar. Onların bu tavrı Mustafa Kemal'in bin sıkıntıyı göğüsleyerek yapabildiklerinin sonraki zamanlarda din dışı ilan edilmesi gibi bir başka faciaya daha yol açtı. Onlar konuşmuş olsalardı, sonraki zamanların dinciliği halk nezdinde kendini dinin avukatı gibi ortaya süremeyecekti. Ne yazık ki öncekilerin gerçeği saklamış olması, sonrakilerin yalanlarına gerçek maskesi giydirdi. Ve 10 asırdır Allah'la aldatılan halkın aldatılması artarak devam etti. Cenab-ı Hak huzurunda bu insanların her birine müstahak veya layık olduğunu elbette verecektir. Bugünkü dinciliğin tutarsızlığı. İmam-ı Azam meselesinde izlenen gaflet ve hıyanet süreci, Haçlı emperyalizmle Mustafa Kemal ve akılcılık aleyhine işbirliği yapan dincilere büyük destek yarattı. Emevi Arapçılığının yeni takipçileri olan bugünkü dinciler, Cumhuriyet döneminin bir zorbalık dönemi olduğunu, bu dönemde devrimler adına ulemaya baskılar uygulandığını, hatta bazılarının idam edildiğini avazları çıktığı kadar bağırarak propaganda etmektedirler. Bir kere bu ikiyüzlü zihniyet eğer zulme gerçekten karşı ise, işe Emevi zorbalarının İmam-ı Azam ve benzerlerine yaptıklarını eleştirmekle başlaması gerekir. Oysaki bu zihniyet, bırakın İmam-ı Azam'ı, peygamber ehlibeytine yapılan zulümleri bile eleştirmemekte, onlar için içtihat farkından doğmuş hatalardır diyerek işi geçiştirme namertliğini tercih etmektedirler. Sonra da kalkıp Kurtuluş Savaşı'na, o savaşı veren vatanperverlere, İngiliz işgalcileri hesabına hıyanet etmiş bir takım alçakların tepelenmesini bir tür ulema katliamı gibi tanıtmaktalar. Bunlar, eskinin Emevi hıyaneti ile yeninin Haçlı zulmüne ses çıkarmamayı, bu hıyanet ve zulümlere karşı çıkanlara ise savaş açmayı din haline getiren bir ekip oluşturdular. Bütün işleri ve uğraşları Muhammed ve İslam düşmanı Haçlı kodamanlarla iş ve ağız birliği halinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusu Mustafa Kemal'e sövmektir. Bunların Hz. Muhammed'e Deccal diyenlerle hiçbir kavgaları olmadı. Bütün mücadeleleri emperyalizmi tepeleyen Mustafa Kemal'i Deccal ilan etmeye uyarlandı. Bu hayasızlık ve hıyanette öylesine ileri gittiler ki, AB Haçlılar Birliği'nin dayatmasıyla Türk çocuklarının din dersi kitaplarından kelime-i şehadetteki Muhammed'in Resulullah cümlesini, hutbelerden Allah katında din İslam'dır ayetini çıkardılar. Kitabın sonu 6 Ocak 2014 sayfa 528.